Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyiden evvelin vel-ahirin ve selamun alel-mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Hazreti Hafsa annemizin 20. ve son bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Hafsa annemizin hayatından derleyebildiğimiz o güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalışırken Hazreti Osman dönemine kadar gelmiştik efendim. Kaldığımız yerden inşallah yine hayırlara vesile olması dileğiyle Gülistan'dan gül motifleri derlemeye devam edelim inşallah. Efendim 3. Halife Hazreti Osman döneminin ilk 6 yılı büyük icraat ve atılımlarla geçmişti. Ancak ikinci 6 yılında problemler başladı. Halife aynı kişiydi ama toplumun yargıları değişmişti. Bu yüzden atılımlar sekteye uğramaya başlamış, bir süre sonra da fitne ve fesatçılar yüzünden içte ciddi bir kargaşa ile beraber duraklamada başlamıştı. Ancak bu kadar özetleyebiliyoruz bu ifadeyi kıymetli dinleyenlerim. Artık yavaş yavaş karışık dönemlere doğru gidiliyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselam döneminde başta o olduğu için problemler vahiy ile çözülüyor. Problem olmaktan çıkıyordu. Diğer dönemlerde problemler çıktığı zaman mevcut Kur'an ve sünnetle çözülüyordu. Ancak aradan şu kadar sene geçmiş ve artık 3. Halife dönemi yaşanıyor. İnsanların arasında sahabi sayısı oldukça azaldı. Fetihlerle birçoğu şehit düştü. Birçoğu yaşlılıktan vefat etti. Toplumun kalitesi düştü yani. Ancak böyle söylemekle bütün hepsinin kalitesinin düştüğünü söylemek şeklinde anlaşılmasın. Bu doğru değil. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki zamanın, asrın en kıymetlisi, en önde geleni, en iyisi benim zamanımdır. Sonra ondan sonra gelen zaman, sonra ondan sonra gelen zaman. Ne demek? Asr-ı saadet, sahabilerin yaşadığı dönem, sonra tebeut tabi'in, tabi'inin yaşadığı dönem, sonra tebeut tabi'in. Yani peygamberi gören nesil, mesajı ondan alan nesil. En hayırlı nesil bu. Daha sonra sahabeyi gören nesil, sahabeye tabi olup peygambere tabiyetini yürüten, sahabeyi gören nesil tabiun. Sahabeyi değil de sahabeyi görenleri gören, tabiini gören nesil tebeut tabiin ve etbaut tabiin. Yani öyle şimdi çok karışık hadiseleri göreceğiz. Böyle karışık hadiseleri görünce her şeyle herkesi sıfırlamamak lazım. Şimdi efendim, halk kendilerinin yapmaları gereken işleri yapmadıkları gibi sürekli idareyi eleştirerek hilafet makamını itibarsızlaştırma yoluna gidiyorlardı. Buradaki problem Hazreti Osman değil. Her dönemde en iyi insanların arasında muhakkak kötüler olur kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam zamanında o müminlerin içinde münafıklar çok vardı. Ve münafıklar kıyamete kadar böyle varlığını sürdürecek. Ülke sınırları genişleyip çok büyüdüğü, halkın duruşları değiştiği, merkezi otorite ile iletişimin zorlaştığı bu dönemde halife adına ama ondan habersiz bazı icraatlara bile kalkışanlar türemeye başladı. Bu tabii çok korkunç bir şey. Bütün bunlarda gün geçtikçe halifeyi çok zor durumlarla karşı karşıya getiriyordu tabii. Her şeyi hilafet makamından bekleyen bir toplum oluşuyor. Bu hazırcılık onları aynı zamanda arsızlaştırmaya yöneltiyordu. Ezile büzüle bu kelimeyi kullandım. Arsızlaştırmaya. Zaman içinde bu fesat ehli o hale geldiler ki sıradan bir insana bile söylenemeyecek sözleri koskoca halifeye karşı söylemeye başladılar. Kimsenin canının yanmasını istemeyen halife Hazreti Osman radıyallahu anh onlara yumuşak davrandıkça o hainler daha da ileri gidiyorlardı. Böyle karmaşık bir dönemde Hazreti Hafsa annemiz daha dikkatli hareket etmek gerektiğini görüyor. Diğer annelerimizle beraber ne yapmaları gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyordu. Ancak her geçen yıl daha da kötüye giden durum zaman içinde kötüye gitmeyi geçerek halifenin hayatını tehlikeye düşürdü. İç ve dıştaki hainler ihanetin en çirkinine kalkışmışlar. Böylesine mülayim bir halifeye karşı ayaklanacak kadar ileri gitmişlerdi. Bu hayatımız içerisinde çokça karşı karşıya kalacağımız hadiselerden biridir kıymetli dinleyenlerim. Yani gerçekten bazı yöneticiler hangi makamda olurlarsa olsunlar ne kadar gayretli, iyi niyetli olsalar da birileri muhalefete geçtiği zaman onların hiçbir iyi hali görülmeyecektir. Bu hep öyle olmuştur yani. Ve bunlar fırsat kollarlar. Yani bir şeyler söylemek, bir eylemlere girişmek, kalkışma eylemi yapmak için fırsat kollarlar. İşte bu asiler de hac mevsimini fırsat bildiler. Her yıl olduğu gibi yine hac mevsimi gelmek üzereydi. Medine dışındaki şehirlerde bu hareket daha erken başlamıştı. Hazırlıklarını bitirenler büyüklü küçüklü gruplar halinde, kafileler halinde yola çıkıyorlar. Bunların bir kısmı normal güzergahı takip ederek hac için Mekke'ye doğru gidiyor ama büyük bir kısmı Medine'ye doğru güzergah değiştirdiler. Mısır, Kufe ve Basra kafilesi Medine'ye gelip şehri kuşatma altına aldılar adeta. Görünüşte öyle bir şey yok. Belli yerlere konakladılar. Etraftan bir nevi şehri kuşatmış gibi oldular. Halife bunları uyardı. Güzel üsluplarla söyledi. Madem hacca gidiyorsunuz, Medine'ye uğradınız, varın gelin Resulullah'ın türbesinde ziyaret edin. Efendim buradaki Uhud şehitliğini işte Cennetul Baki her ne için geldiyseniz ziyaretlerinizi yapın, hacınıza gidin demesine rağmen onlar yani kuşatmış görünmüyorlardı güya ama görünen köy kılavuz istemez derler ya, öyleydi. Ancak bu uyarılar karşılık bulacak yerine tam tersi oldu. Bu sefer içlerinden her üç gruptan en önde gelen canavar kesimler, katiller, arsızlar Halife Hazreti Osman'ın evini kuşatıyorlar bu sefer. Halifenin evini kuşatıyorlar. Bunlar Müslüman. Halife de Hazreti Osman. Şimdi bazı anlatımlarda, yazımlarda çok okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Hazreti Osman hakkında maalesef yani çok yanlış şeyler yazılmış, çizilmiş ve hala öyle konuşuluyor. İşte pek böyle idareci değildi, akrabalarını kayırdı, ortam bozuldu gibi ifadeler kullanıyorlar. Yılların İslam tarihçisi olarak Hazreti Osman'ın böyle bir şey yapmadığını, yapmayacağını ispatlamayla geçti ömrüm. Hatta çok önde gelen ilim adamı sıfatıyla bazı isimler bile bu yanlışa düşmüşler. Hazreti Osman akrabalarını kayırdı, akrabalarına görev verdi, ortalık karıştı diye. Ben de tuttum. Hazreti Osman dönemindeki mevki ve makamlar, işte valiydi, kadıydı, zekat memuruydu, neyse böyle görevler, neler var kaynaklarda, neler geçmiş, bunların tespitini yaparak kaynaklarda var hepsi. Kimlere görev verilmiş diye listelere baktım, tek tek tek tespit ettiğimiz zaman akrabalarını da görüyoruz. Ama hepsi akraba değil. Yani ehil olanlara görev verilmiş. O yüzden bir şeyi anlatacağım diye, yazacağım diye, akademik olacağım diye, tarafsız olacağım diye kıyamet günü Hazreti Osman'la mahkemeye çıkmasınlar derim ben. Acizane. İşte o gün de aynı şeyler yaşanıyor bugün de. Yani bu geliş ve gidişi nereye götüreceğini çok iyi gören sahabiler olaya müdahale edip bozguncu hainlere karşı kılıç kullanmayı halifeye önerdi iseler de halife kan dökmekten kaçındığı için, hele de Müslüman kanı. Hayır dedi yani. Evi kuşatıldığı halde ashabından askeri hareket istemedi. Ancak kısa süre içerisinde evdeki erzak bitti. Yani eve ne bir erzak girip çıkabiliyor, ne bir damla su. Halife, Müslümanların başındaki Müslüman bir halife, kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyen gruplar tarafından evi kuşatılıyor. Ne yiyecek, ne içecek eve ulaştırılmıyor. Anlayın, anlayabilirsiniz. Bu nasıl İslam? İşte birileri kendilerince yorumladıkları zaman böyle olur. Resulullah Aleyhisselam'ı ta o zamanlar, yani bize Kur'an yeter diyerek devre dışı bırakmak isteyenlerin eylemlerinden biri budur. Çünkü Aleyhisselam'ın devre dışı bırakılması demek, hadislere karşı bir itibarsızlık demek yani. Aleyhisselam, Allah'a itaat eden bana itaat etmiş olur diyor. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Benim vazifelendirildiğim memuruma, valime, komutanıma yani itaat eden bana itaat etmiş olur. Bana itaat eden yine Allah'a itaat etmiş olur buyurmuş. Aynı şekilde Müslümanların başındaki Müslüman amire, ulul emre itaat eden bana itaat etmiş olur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Böyle buyruklara rağmen halifenin evi kuşatılıyor. Çünkü bunların sıhhat derecesiyle uğraşıp sahih mi değil mi diye hadlerine varmayan bir takım böyle sati yaklaşımlarla böyle bir sıkıntıya o zaman da insanları düşünmeye çalıştılar. Hafsa annemiz radıyallahu anha diğer annelerimiz ile beraber bu kuşatmanın kaldırılması için çok çaba sarf ediyor. Fakat ne kadar uğraşıyorlarsa da bunu kaldıramıyorlar. Hatta birkaç defa da olsa gizlice eve yiyecek, içecek, su vesaire ulaştırmayı başarıyorlar. Ama yakalanınca da çok ağır hakaretler, çirkin sözler söylendiği için bu işi fazla yürütemiyorlar. Bu yetmiyormuş gibi Müslümanları bölmek için her dönemde yapılan, yapılacak olan kıyamete kadar bir şimdi sahneye geldik. O nasipsiz hainler o çirkin emellerini gerçekleştirmek için neler yapıyorlar? Mesela Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe annemizin de Ayşe annemiz işlerinde olduğu bazı sahabilerin ağzından bazı sözler sarf ediyorlar. Yani hep buraya geldim tıkanırım ben. Nedir bu? Halife Hazreti Osman'ı çok şiddetli bir şekilde kötüleyen ve ona lanetler yağdıran, lanet eden, lanetler yağdıran mektup yazıp etrafa göndererek milleti halifeye karşı ayaklandırıyorlar. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, bu çok hassas bir durum. Yani öyle bir oyun oynuyorlar ki ben işte onun için zorlanıyorum, ifade edemiyorum, korkuyorum yani. Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe başta olmak üzere böyle önde gelen sahabilerin ağzından mektuplar, yani mektup deyip geçmeyen, yani resmi yazı diye düşünün bugünkü manada. Ya böyle bir şey yapıyorlar yani. Ve bunlar halifeyi lanetliyor, halifeyi yanlış buluyor, halifenin baştan kaldırılması, indirilmesi gerektiğini, eyleme geçilmesi gerektiğini ifade eden onların ağzından mektuplar yazılıyor, etrafa yayıyorlar. Güya bu sahabeler Hazreti Osman'ı yerden yere vuruyor, ona hakaretler yağdırıyor. Bu şekilde mektuplar yazıyorlar. Yani annelerimiz, şimdi Ayşe annemiz var, burada Hafsa annemiz yok. Yani sanki bu büyük sahabiler, en önde gelen bu söz sahibi sahabiler Hazreti Osman'ın yanlış yaptığını, suç işlediğini, makamından indirilmesi gerektiğini, hatta öldürülmesi gerektiğini ifade eden böyle yazılarla, sözlerle halkın kafasını bulandırıyorlar. Maalesef bütün bunlar bozguncuların işi, ama buna rağmen bazı saf insanları kandırmayı da başarıyorlar. İşte birileri hakkında kolaydır konuşmak. Yapmayalım bunu kıymetli dinleyenlerim. Yani bu siyasi olur, ekonomik olur, ilmi olur, yani ilim adamı olur, siyaset adamı olur, sanatçı olur, ne bileyim bir şey olur. Tanımıyorsak, hakkıyla bilmiyorsak hakkında ileri geri konuşmayalım. Hesabını veremeyiz. Yersiz övmeyelim ama ileri geri de konuşmayalım. Hafsa annemiz her ne kadar bu durumun bir iftira olduğunu, hele hele Ayşe annemizin ve o sahabelerin böyle bir şey yapmayacaklarını anlatsa da, hani derler ya, yani bulandır da suyu, ne olursa olsun yani. Gönüller böyle bulandığı zaman göz de bulanık görür. Gönülleri bulanık olanın gözleri de bulanık olur kıymetli dinleyenlerim. Gönülleri bulanık olanın gözleri de bulanık olur. Böyle ashab-ı kiram el birliğiyle hareket edecekler ama Medine'de öyle bir kargaşa ortamı oluşturuldu ki bunlar da bir araya gelemiyorlar. İşte böyle olumsuz bir durumda Hazreti Osman'ın evini kuşatan bu hainler, Hazreti Osman'ı da aç ve susuz vaziyette evinde Kur'an-ı Kerim okurken şehit ettiler. Üçüncü halife Hazreti Osman'ı şehit eden katil ihtilalciler işlemiş oldukları bu korkunç cinayetten sonra da Medine'den ayrılmamışlardı. Karmaşa gün geçti daha da artıyordu. Ülkeyi idare edecek yeni bir halife belirlemeden Medine'den ayrılmak istemiyorlardı. ayrıldıkları takdirde kendi akıbetlerinden korkuyorlardı çünkü. Halk ise şaşkınlık içindeydi. Şimdi millet gruplara böldüler. Efendim, Mısırlı asiler Hazreti Ali halife olsun diyorlar. Kufeli asiler Hazreti Zübeyr bin Avvam halife olsun diyorlar. Basralı asiler Hazreti Talha bin Ubeydullah halife olsun diyorlar. Onlar zannediyorlar ki, onlar bu sahabeleri sevdikleri için değil, onlar zannediyorlar ki biz bunların sırtından bir şeyler elde ederiz diye. Ama bu üçü de hilafeti kabul etmedi. Ortalık iyice karıştı. Neticede çok önde gelen, bunlar da içinde olmak üzere önde gelen sahabiler bir bir teklif ettirir. Hatta Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, yani Hafsa annemizin kardeşi Abdullah'a da teklif ettiler. Bunu biraz sonra konuşacağız. Onlar zannediyorlardı ki biz bu halifeyi indirirsek bir sürü halife adayı olur, kargaşa çıkar, bize bu adamları götürürüz. Ancak yani halife şehit edildi, ülkeye başsız kaldı ama halife adayı yok. Yani bazen işte insanlar birilerine kızarlar, bu gitsin de kim gelirse gelsin derler bazen. İşte böyle bir durum var. O zaman ne yaptılar? Dediler ki, baktılar ki olmuyor, kendi kafalarına göre istedikleri birini başa geçirmek için tuttular Hazreti Ali'yi, Hazreti Talha'yı, Hazreti Zübeyr'i, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, Abdullah bin Ömer gibi önde gelen sahabileri kuşatmakla tehdit ettiler. Daha da ileri gittiler. Dediler ki ya 3 gün içinde halife seçer, başa geçirirsiniz ya da şu isimleri saydıklarımızı tek tek öldürürüz. Sadece bunlar değil, arkası da var. Böylesine bir kargaşaya girdiler. İşte bu durumda Hafsa annemiz radıyallahu anha hilafet meselesinde kardeşi Abdullah'ı da çok sıkıştırdıklarını görünce ciddi bir endişeye kapılıyor haklı olarak. Aman ha diyor, aman kardeşim bu fitneden uzak dur. Fitne var, ağır fitne. Hazreti Abdullah öyle çocuk biri değil yani. Çok mütedeyyin, görmüş bilmiş, gönül ehli, ilim ehli büyük bir sahabedir. Şimdiye kadar en küçük bir fitneye bile bulaşmadım hamdolsun. Benim her türlü fitneden sürekli uzak durduğumu bilmez misin ki böyle konuşuyorsun diye yakınır yani. Ama Hazreti Hafsa diyor ki Medine nasıl karıştı görmüyor musun? Böyle bir ortamda her şey olabilir. Abdullah radıyallahu anh hayır diyor. Hayır, hayır. Her şey değil. Her zaman ve her yerde sadece Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediği olur. Haklısın ey Abdullah. Sadece Allah'ın dediği olur. Sahabenin duruşu bu. Hafsa annemiz kardeşi başta olmak üzere bütün yakınlarını bu fitne ortamından uzak tutmaya çalışıyordu. Ancak fitne her geçen gün artarak korkutucu bir hale geliyor. Her geçen gün fitne artıyor. Hafsa annemiz bu fitne ortamında fitneye mani olmak için ahlak ve adabı, usul ve erkanı çiğneyerek şerefine leke getirecek bir harekette bulunmadığı gibi tamamıyla evine kapanarak hiçbir şeye karışmaz bir halde de bulunmadı. Bu dengeyi çok iyi sağladı. Benim en zorlandığım bir yerde burası. Bunu nasıl başarıyor gerçekten anlamak çok zor kıymetli dinleyenler. Evet efendim. Hazreti Hafsa annemiz karışan, her şeyle karışan, keşmekeş bir hale gelen ortamda bir yandan Müslüman hanım kimliğiyle, bir yandan müminlerin annesi kimliğiyle ne yapması gerekiyorsa yapmaya çalışıyor. Yarın kıyamet günü hesabını veremeyeceği şeylerden sürekli uzak duruyordu. Neticede halk böyle isyan edince, şunları şunları öldürürüz deyince, önde gelenler Hazreti Ali Efendimiz'e bu görevi almasını istediler. Hazreti Ali bu karışık ortamda halife olmak istemese de, baktı ortam gittikçe karışıyor, her şey tehlikeye düşüyor. Hilafet görevini üstlendi. Hafsa annemiz yeni halife görev başına geldiği halde kargaşanın dinmediğini, üstelik her geçin daha da arttığını büyük bir endişeyle görüyordu. İsyancıların niyeti belli bir ismi başa geçirip ondan istifade etmek. Hazreti Ali'yi başa geçirmek isteyenler Hazreti Ali başa geçince efendim hiçbirine hak etmedikleri bir şeyi vermeyince, layık olmadıkları makamlara onları tayin etmeyince, Hazreti Ali'den yana olduklarını iddia edenler Hazreti Ali'nin karşısına geçtiler. Bu biliyorsunuz her dönemde böyle olur kıymetli dinleyenlerim. Dördüncü halife olarak görev yapan Hazreti Ali bunca birikimine rağmen Medine'de sükunet sağlayamadı. Asi ve isyankar iki yüzlü münafıklar ortamı ciddi bir şekilde karıştırmışlardı. Hafsa annemiz karışan bu ortamda bile diğer annelerimiz ile beraber bir şeyler yapma gayretindeydi. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar işler iyice karıştı. Hem o kadar karıştı ki her şey birbirine o kadar girdi ki Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe annemiz bile karşı karşıya geldi ve meşhur Cemel Vakası diye bilinen bir savaş bile yaşandı kıymetli dinleyenlerim. İşte böyle bir ortamda Hazreti Hafsa annemizin, Hazreti Ayşe annemizi, diğer annelerimiz hayatta olanlar ki sizlerle Hazreti Ayşe annemizi paylaştığımda ve bunları geniş geniş anlatmaya çalıştım. Hazreti Ali ile karşı karşıya gelmemesi için ne kadar uğraştılar? Ayşe annemizin hedefi Hazreti Ali'ye karşı gelmek değil. Yani ortam çok kötü bozuldu. Bir müminlerin annesi sıfatıyla sulhu sükun sağlamak için bir belli bir kuvvetle yola çıkınca hem onun ordusunun içindeki münafıklar, diğer taraftan Hazreti Ali Efendimiz hadisenin çok farklı geliştiğini görünce o da yola çıkıyor. Onun ordusundaki iki yüzlü münafıklar yani iki orduyu bir şekilde karşı karşıya getiriyorlar. Unutmayalım kıymetli dinleyenlerim. Çok olgun biri olabiliriz. Erkeğiyle, hanımıyla, genciyle, yaşlısıyla. Bazen içimizde, çevremizdeki nasipsizler, arsızlar, yüzsüzler bizi çok değer verdiğimiz insanlarla karşı karşıya getirebilirler. En güzel örneğin birisi bu işte. Hazreti Ali hakkında böyle olumsuz bir şey diyebilir misiniz? Haşa. Hazreti Ayşe annemiz hakkında olumsuz bir şey diyebilir misiniz? Haşa. Ama öyle bir ortam oluşturuldu ki bu ikisi iki ordunun başında karşı karşıya geldiler. Bunlar yaşandı. Bu hadise bitti de toplamadan bu sefer de Şam valisi Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali iki ordu karşı karşıya geldi. Sıfın savaşı yapıldı. Yani bunların her biri çok ayrıntı isteyen bir şey. Bunları sizlerle Ayşe annemiz anlatmaya çalışırken genişçe anlattım. Bunca karmaşa ve her günü bir diğer günden daha zor geçen hadiseleriyle Hazreti Ali 4 yıl 9 ay 7 gün ancak hilafet makamında kaldı. Yani yuvarlak 5 yıl. Hazreti Ali Efendimiz sabah namazını kıldırmak için mescide giderken suikast ile şehit ediliyor. Bu da şehit. Ortalık karışmış, iyice karışıyor. Hazreti Hasan'a beyat ediyorlar. Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın en büyük oğlu. Hazreti Hasan barıştan yana, kardeşlikten yana, ortalık karışık. Hadiseler onu da Hazreti Muaviye ile karşı karşıya getiriyor. Bakıyor ki kan dökülecek. Hilafet makamından kendi rızasıyla çekilerek yönetimi Hazreti Muaviye'ye veriyor. Hazreti Muaviye halife olunca 4 halife dönemi bitmiş, Emeviler dönemi başlamış oluyor. Burada şimdi birkaç kavram da kullanmak istiyorum. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye karşı karşıya geldiği için, Sıffin Savaşı olduğu için, birçoğu Hazreti Ali'yi sevme, koruma, kollama adına Hazreti Muaviye üzerine çok giderler. Hazreti Muaviye sahabedir. Ve muhakkak Hazreti denmesi gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam vahiy katibidir. O bize aktarılırken çok farklı aktarıldı. Hakkında çok yalanlar uyduruldu. En çok uydurulan biri de bu zattır. Hazreti Muaviye dahi bir adamdır. Mütedeyyin birisidir. Şimdi ama niye savaştı Hazreti Ali ile diye konuşuyor bazıları. Ben de soruyorum, peki Ayşe annemiz gibi bir hanım, mütedeyyin, müminlerin annesi Hazreti Ali ile önce o savaşmıştı. Ona ne diyorsunuz? Sesini çıkaramıyor kimse. Hazreti Ayşe çünkü. Yani şartlar onları karşı karşıya getirdi. O yüzden yaşanmış, olmuş, bitmiş şeylere hakem olmanın manası yoktur. Bunlar, biz burada ne arıyoruz? Yani içlerinde o kadar büyük sahabiler olduğu halde bozulan toplum toparlanamıyor. Yani bir fesat yayıldığı zaman onu toparlamak çok zordur. Bize Cenab-ı Hak bu tarih dersi veriyor. Bunu göreceğimize şahıslarla uğraşarak zaman öldürüyoruz. Yönetimi devralan Hazreti Muaviye ilk Emevi halifesi olarak göreve başlıyor. İlk önce dağılan ve büyük bir karmaşa yaşayan toplumu derleyip toparlıyor. İçte ve dışta çok ciddi icraatlarla sulhü sükun sağlıyor. Ve gereken cezalar veriliyor asilere, ortalık sakinleşiyor. Bunu Hazreti Muaviye başarıyor radıyallahu anh. Hafsa annemiz bu karmaşık dönemlerde efendim sürekli söylediğimiz gibi Müslüman ortalık karışınca ben bir şeye karışmam diye evine çekilmeyeceği gibi bunları ıslah edeceğim diye de karışıklığı daha çok karıştırmayacak. Ayşe annemizin Cemil vakası buydu. Öyle bir niyeti yoktu ortalık karışsın diye ama sulh selamet için çıktı, pat diye savaşa girmek zorunda kaldı. Allah muhafaza. İşte Hafsa annemiz mümkün mertebe böyle fikirsel çatışmalarda girmek yerine kıyafetiyle, ahlakıyla, yaşantısıyla insanlara örnek oluyor. Ama elbette ki onlara da güzel sözcüklerle uyarıyor ve çalışmalarına devam ediyor efendim. Hazreti Hafsa annemiz radıyallahu anha içinde yaşadığı toplumu çok iyi tahlil ediyor ve ne zaman ne yapılması gerekiyorsa onu mutlaka yapıyordu. Aynı şekilde ne zaman ne söylenmesi gerekiyorsa onu da o zaman da söylüyordu. Bu şekilde yıllar geçiyor. Hazreti Muaviye yönetimi alınca, gerekli sert tedbirler de uygulayınca asiler de sindirildi. Ortalık sulhu sukuna kavuştu ve artık fetihler başladı. Eğitim, öğretim, insan yetiştirme icraatlar başladı. Ancak yıllar geçiyor tabii böyle. Bir gün derin bir iç çeken Hazreti Hafsa annemiz şöyle ifade kullanıyor. Ben bu ifadeyi size kaynağından açıp okumak istiyorum. Nesai'nin Sünenül Kübrası'ndan. Kıymetli dinleyenlerim, hadis no 10.529. hadisi şeriften bir örnek var burada. Efendim, şöyle bir dua görüyoruz. Rabbi kıni azabek yevme teb'asu ibadek. Rabbi kini azabek yevme teb'asu ibadek. Son hareketleri de okuyayım. Rabbi kini azabeke yevme teb'asu ibadeke. Rabbim kullarını hesap için dirilteceğin günün azabından beni de koru. Rabbi qini azabek yevme teb'asu ibadek. Rabbim kullarını hesap için dirilteceğin günün azabından beni koru. Bu duayı yapıyor. O anda yanında bulunanlar merak ederek soruyorlar. Ey Hafsa annemiz diyorlar. Son zamanlarda bu sözü senden çokça duyar olduk. Bunun özel bir sebebi var mı acaba ey müminlerin emiri annesi? Ne cevap veriyor? Çok çarpıcı cevap veriyor. Subhanallah. Resulullah aleyhisselam uyumak için yatağına girdiği zaman sağ elini yanağının altına koyar ve 3 defa böyle söylerdi. Sağ elini yatağın yanağının altına koyar, 3 defa böyle söylerdi. Rabbi qini azabek yevme teb'atu ibadek. Bu benim sözüm değil. Onun o güzel sözlerinden sadece biridir. Yani biliyorsunuz Hazreti Hafsa annemiz aynı zamanda hadis ravisi. Bu bir hadis yani. Hadis-i şerif yani, öyle mi? Evet, öyle. Ben de vefat zamanımın geldiğini hissediyorum. Ben de vefat zamanımın geldiğini hissediyorum. Her şeyimize onu örnek almamız bize Allah'ın emridir malum. Her şeyimize onu örnek almamız bize Allah'ın emridir malum. İşte ben de onun gibi yaparak Allah'a sığınıyorum. Hafsa'nın burada verdiği mesaj oldukça çarpıcı. Allah sana uzun ve sağlıklı ömürler versin ey müminlerin annesi. O da diyor ki Allah hepimize her şeyin hayırlısını versin inşallah. Hafsa annemizin akrabaları ve sevenleri çoktu. Hiç yalnız kalmıyor. Mutlaka biri ya da birkaç kişi sürekli ziyaretine geliyorlardı. Bunlar arasında en çok gelen de kardeşlerinden biri olan Abdullah idi. Az önce bir örneği verdik. Kapı önünde artan bir sos tonuyla konuşmalarını duyunca ne olduğunu merak edip dışarı çıktı. Her zamanki gibi Abdullah gelmişti yine. Fakat oradaki birilerine bir şeyler anlatmaya çalışıyordu Abdullah. Bu böyle olmaz sevgili kardeşlerim. Bu böyle olmaz. Olmaz bu. Basit bir saç tıraşına niye bu kadar takıldın anlamadık ey Abdullah. Bir münakaşa var. Lütfen dikkat edin. Böyle Abdullah çok mülayim, yumuşak bir sahabedir radıyallahu anh. Bu böyle olmaz. Sevgili kardeşlerim olmaz bu diye çıkışıyor. Basit bir saç tıraşına niye bu kadar takıldın anlamadık ey Abdullah diyorlar. Takılmak değil. Takılmak değil. Hassasiyettir bu. Hassasiyet. Hassasiyetle saç tıraşı arasındaki ilgiyi kuramadık. Bak olayı demeden direkt konuya girdim ben. Olayı şimdi göreceksiniz. Resulullah aleyhisselam bize neyi nasıl öğretmiş ve neyi nasıl tavsiye etmişse biz de onun bu tavsiyelerine göre hareket etmeliyiz değil mi? Evet diyorlar. Elbette öyle olmalı. Resulullah aleyhisselam başının birazı tıraş edilmiş, birazı da bırakılmış bir çocuk görmüştü. Ashabının böyle yapmaktan nehyetti ve şöyle buyurdu. Başını ya tamamen tıraş edin veya tamamen tıraş etmekten bırakın. Saçı kalsın. Yani sahabe çocuk gelmiş. İşte bugün mesela var böyle şakaklarda işte kulak üstlerinde tamamen kesiyorlar. Yukarıda bolca bırakıyorlar. Resulullah aleyhisselam başının birazı tıraş edilmiş. Birazı bırakın. Çocuk görüyor. Çocuk ashabını nehyediyor. Başını ya tamamen tıraş edin veya tamamen tıraş etmekten bırakın. Saçı bırakın çocuğa. Subhanallah diyor herkes. Subhanallah. Bu kadarcık şeyde ne olur demeyin sakın. Resulullah Aleyhisselam başkalarına benzememizi de yasaklayarak şöyle buyurmuştur. Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Bir kavme, herhangi bir millete benzeyen onlardandır. Allahu Ekber diye tekbir getiriyorlar. Şimdi niye uyardığımı, kızdığımı anladınız mı? Anladık ey Abdullah. Hemen gidip doğru dürüst kestireceğiz bunun saçlarını. Ve bir ses geliyor. Bir anne sesi. Abdullah, boş yere konuşmaz ey insanlar. Abdullah boş yere konuşmaz. Onu iyi dinleyin ve dediklerini de mutlaka yapın. Ben çok iyi biliyorum ve hayatım boyunca da çok gördüm ki Resulullah Aleyhisselam bunu çok sevdiği gibi Abdullah da onu çok severdi. Kim bunu diyen? Ayşe annemiz. Seni görmemiştim ey Ayşe annemiz, yoksa senin yanında konuşmazdım, bilirsin. Abdullah da öyle söylüyor radıyallahu anh. Allah senden razı olsun ey sevgili annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ı sevmek ve severek ona itaat etmek Allah'ın emridir malum. İfadeye dikkat. Resulullah Aleyhisselam'ı sevmek ve severek ona itaat etmek Allah'ın emridir malum. Her zamanki gibi yine güzel konuştun Abdullah. Ey Abdullah, sen de Hafsa ablan gibi gayretli ve diretlisin maşallah. Biz her şeyi önce Resulullah'tan, sonra da sizlerden öğrendik. Eyvallah. Hadi selametle. Böyle bir güzel bir diyalog yaşanıyor. O ana kadar söze karışmayan Hafsa annemiz, ayaküstü yaşanan bu hadiseden çok memnun oldu. Herkes çekilince o da kardeşiyle evine girdi. Rengin soluk gibi. Hayırdır inşallah ey ablam ve annem. Yaşlandık artık kardeşim. Sen de kendini görmüyor musun? Haklısın, yaşlandık. Zor geliyor mu ey Abdullah? Neyi soruyorsun anlayamadım. Teheccüd diyorum, teheccüd. Bakın şimdi nereye nasıl giriyor Hafsa anne, görüyor musun? O günden beri hiç aksatmadım çok şükür. Zor değil, muhabbete vesile oluyor. O günkü hadiseyi anlatır mısın ey Abdullah? Sen de olaya dahildin ya, neyi anlatayım ben şimdi bunu? Yaşanan o güzel şeyleri tekrar tekrar dinlemek bir başka muhabbete vesile oluyor. Malum, anlatıver işte. Peki diyor, bildiğin ve gördüğün, yaşadığın gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında biri bir rüya gördüğünde onu Resulullah anlatıyor. O da rüyasına göre yorum yapıyordu. Ben de istiyordum ki ben de bir rüya görsem. O gün çocuk genç arası bir şeydim. Resulullah anlatsam. Böyle bir rüya gördüm. Resulullah anlatmaya çekindim. Sana anlattım Resulullah anlat diye. Sen de onu Resulullah anlattın. O da onu güzel yorumladı. Ve ondan sonra Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Abdullah ne iyi bir adamdır. Bir de o gecenin bir kısmında kalkıp teheccüd namazı kılmayı kendine adet edinse. İşte ben bu buyruk üzerine o günden beri hiç kaçırmadan devamlı teheccüd namazı kılmaya başladım. Zor geliyor mu diye bu yüzden sormuştum Abdullah. Hani artık yaşlandık ya. Hazreti Abdullah'ın cevabı: Allah'a kul olmak Allah'ın kuluna zor gelmez ey müminlerin annesi. Allah'a kul olmak Allah'ın kuluna zor gelmez. Subhanallah. İfadeye bakın. Allah'a kul olmak Allah'ın kuluna zor gelmez. Hafsa'nın gözleri doluyor. Güzel söyledin ey Abdullah. Çok güzel söyledin. Kul, kulluğunu bilmeli ve yaratanına kulluk etmeli. Müslüman olarak her birimizin en hassas olacağımız şey budur. Kul, kulluğunu bilmeli ve yaratanına kulluk etmeli. Hafsa annemiz de böyle söyleyince Hazreti Abdullah da sen de çok güzel söyledin diyorum. Hazreti Hafsa annemiz her yeni dönemin farklı şartlarını görüp yaşamış, sürekli değişen ortamlar içinde yaşamaya devam ediyordu. Resulullah Aleyhisselam'dan görüp öğrendiklerini hayatına yansıtırken yeri geldikçe ondan hadis de rivayet ediyordu. Toplamda 60 hadisi şerif rivayet etmişti. Beraberce bunca çalışmalar yaptıkları annelerimiz bu beraberliklerini artan bir muhabbetle sürdürüyorlardı. Ancak vefat edenler de oluyordu bu arada. Ummu Habibe Remle annemiz de böyle bir anda hastalanıp çok yatmadan vefat etmişti. Gözyaşları içinde Cennetül Baki kabristanına defnedilmişti. Hafsa annemiz ölümün artık iyice yaklaştığını görüp anlıyordu. Ömrü biten vefat ediyordu çünkü. Kimin ömrünün ne kadar olduğunda sadece Allah biliyor tabii. Hafsa annemiz ile hayatta kalan hanımlar, ondan önce ölenler var. Gidenler gidiyor, kalanlar beraberliği sürdürüyor. Hafsa annemiz de şimdi sıra hangimize geldi acaba diye düşünürken bu sefer kendisi yaslanıp yatağa düşüyor. O da diğerleri gibi çok yatmadan vefat ediyor. Hafsa annemizin hastalık süreci hakkında bilgimiz yok kaynaklarda. Vefat ettiği zaman bazı küçük farklılıkların yanında 63-64 yaşında olduğu rivayet edilmektedir. Cenaze namazını o zaman Medine valisi olan Mervan kıldırıyor ve Cennetül Baki kabristanına defnediliyor. Hafsa annemiz de diğer annelerimiz gibi Peygamber Efendimiz ile beraber Medine-i Münevvere'de ziyaretlerimizi beklemektedir efendim. Dilimin döndüğü, aklımın erdiği kadarıyla Hafsa annemizi sizlerle ancak bu kadar paylaşabildim. Elbette ki o güzellerin hayatı bu kadarcık değildir ama bir radyo programında ancak bu kadar olabiliyor. Anlatmaya çalıştığımız iyi ve güzel şeyler İslam'ın güzelliğinden, Resulullah ve ashabının güzelliğinden, Hafsa annemizin güzelliğindendir. Bunları alalım, hayatımıza geçirelim. Eksik kusur bizdendir. Onları da bağışlayalım, affedelim diyor. Haftaya yeni bir annemizle yeni programda buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.